bir taraftan aşıyı bekliyoruz. Bir taraftan da ülkemizde bu aşı olanlar var. Bu aşıyla ilgili bize öncülük edenler var daha doğrusu. Bizim adımıza gönüllü olarak denek olanlar var. Bunlar yine pandeminin en başında olduğu gibi bizi tedavide de onlar gönüllüydü, en öndeydi. Bunun denenmesinde de yine onlar en önde. Bunlardan biri de Profesör Doktor Mustafa Gerek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı da aşı oldu. Hocam merhaba.
Merhaba Sayın Ateş, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Ne zaman oldunuz aşıyı?
2 ay önce oldum.
2 ay önce oldunuz. Şimdi sizinle bunu detaylandıracağım ama şu kaygıda olan insanlar adına bu soruları size yöneltmek istiyorum. 2 ay olurken bir sağlık insanı olarak, bir akademisyen olarak, bir görevli birisi olarak, bir rektör yardımcısı olarak vursam mı, olsam mı, olmasam mı diye böyle bir hissettiniz mi?
Bu konuda hiç tereddüt yaşamadım. Neden? Ben bir kulak burun boğaz hekimiyim.
Neden?
Şunu şimdi arz edeyim. Birkaç sebebi var. Bir, kulak burun boğaz hekimi olduğum için virüs solunum yolu enfeksiyonlarını iyi bilen, bu konudaki hastaları çoğunlukla gören bir hekimim. Çalışma alanım bir tanesi bu. Dolayısıyla aşı viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında güçlü bir korunma sağlayabilir. Bu bakımdan biz aşılanmayı tüm hastalarımıza, özellikle influenza'ya bağlı olan aşıyı tavsiye ediyoruz. Birinci sebebim buydu. İkincisi, tabii ki bu faz 3 çalışma sağlık çalışanları üzerinde öncelikli olaraktan denenmeksedir. Burada birçok meslektaşımız, en azından sağlık çalışanımız bu zor dönemde gönüllü oldular. Ben de bu arkadaşlarımıza bu riski kendileriyle paylaştığımı göstermek istedim. Çünkü bir risk var ortada. Eğer bizler yönetici olaraktan bizler bu riskten kaçacak olursak, diğer arkadaşlarımızı bu çalışmaya yönlendirirken bir güven sorunu ortaya çıkardı. Diğer rektör yardımcısı arkadaşımız Kemalettin Aydın hocamla birlikte ikimiz bu aşı çalışmasında gönüllü olduk. Mesajımız, biz sizinle bu riski paylaşıyoruz. Çünkü tebrikler. Bize yapılacak...
Bu riski hem meslektaşlarınızla paylaştınız, aslında hepimiz adına müteşekkiriz. Fakat eminim siz de duyuyorsunuzdur. Benim kuzenimin bilmem işte eniştesi doktormuş, ona demiş ki ben aşı yaptırmayacağım. Çünkü bunlar şöyle oluyormuş, kısırlaştırıyormuş, dünya nüfusunun azalması lazım, yeraltı kaynakları, yerüstü kaynakları azaldığı için filan. Yani komple teorilerinin haddi hesabı yok. Sokağa da çıkıyoruz biz, haber merkezindeki arkadaşlarımız mikrofon uzatıyorlar, ben olmayacağım diyenler var, neden yani istemiyorum diyenler var filan. Bunların kaynağını bir komplo sever insanlarımızın bir hobisi olarak mı değerlendirmek lazım? Ya bu insanlara aşı olmalınız lazım çünkü diye kuracağınız cümleyi merak ediyorum.
Sayın Ateş, ben bir bilim adamıyım. Dolayısıyla tek doğrum bilimdir. Bu aşıların öyle kısırlaştırıcı, dünya nüfusunu kontrol edici gibi bir rolü yoktur. Çünkü bu aşı COVID-19'a karşı geliştirilmiş, COVID-19 enfeksiyonuna karşı vücudumuzda antikor üretmeyi, bu virüste karşılaştığımız zaman vücudumuzun buna karşı savaşmasını sağlamayı hedefleyen aşı. Bunun ötesinde başka bir anlam yüklemenin hiçbir gereği yok. Tabii aşı tüm dünyada her zaman bir tartışma konusu olmuş. İngiltere bugün Pfizer'ın aşısına onay verdi öğleden sonraki haberlerde. Evet. Ama İngiltere'de yapılan bir çalışmada ben aşı olurum diyenlerin oranı bile %47. Gelişmiş bir ülke olaraktan kabul ediyoruz. Evet. Tüm dünyada aşılar tartışılır. Bu aşıların uygulanmasının ekonomik boyutu var.
Niye hep tartışılır aşılar?
Çünkü insanoğlu kendisine... Bir şey yapılırken, bir şey zerk edilirken, bir ilaç verilirken bu ilacın olası bir yan etkisi var mı? Ki aşıların yan etkisi söz konusu olabilir. Her ne kadar COVID-19'a karşı Sinovac'ın üretmiş olduğu Çin aşısı bilinen klasik tekniklerle, yani daha önceki aşı üretim teknikleriyle benzer tekniği kullanan bir aşıdır. Dolayısıyla bu aşının üretim biçimini biliyoruz ama yeni mRNA aşıları var. Bunlar da çok yüksek oranda güvenilir ama yeni teknolojik aşılar. Peki, bunlar hep tartışılır.
Pandemi
normaldir yani.
Evet, dünyadaki pandemiler arasında aşısı en hızlı üretilen pandemi süreci. Doğru mu?
Doğrudur.
Bu nasıl oluyor hocam? Bu nasıl oluyor?
Burada iki tane sebep var. Biz kaba kulak aşısı bile dünyadaki en hızlı üreten aşıydı. Ortalama 4 yılda üretildi. Biz 1 yıldan kısa bir sürede bu aşıyı üretme şansına sahip olduk. Tabii ki bu pandemi tüm dünyayı hem sosyal hem ekonomik hem de sağlık boyutunda çok ciddi kayıplarla karşı karşıya bırakan bir enfeksiyondu. Yüksek teknoloji vardı, burada teknoloji devreye girdi. Bilim devreye girdi. Bilim ve teknolojinin devreye girmesiyle bilim adamlarımız bu konuda üstün bir gayret sarf ederekten bu aşıların ve tüm aşamaları da doğru biçimde, yani hayvan deneyinden tutun faz 1, faz 2, faz 3 çalışmaları da doğru biçimde tamamlanaraktan bu aşı üretildi. Bence bilimin önemli bir başarısı olarak da bu dönemde bunu kabul etmek lazım
bu aşı üretiminde. Bu süratten de komple teorileri çıkarmaya gerek yok.
Yok, hayır, kesinlikle gerek yok. Peki. Buna güvenmek lazım. Çünkü elimizdeki bu pandemiye karşı şu andaki tek silahımız tedbirlerin dışında aşı.
Evet.
Siz, aşının ötesine etkin bir tedavimiz yok.
Evet. Siz hangi Çin aşısı için gönüllü oldunuz değil mi?
Evet, elimizde o vardı. Bu çalışma yürütülüyor idi. Tamam. Gönüllüler üzerinde faz 3 çalışması. Buna gönüllü
oldum. 2 ay önce oldunuz. Şimdi genel kaygıları giderdikten sonra sizin özelinizden gitmek isterim. Mesela 2 ay vurdurdunuz, sonra bir işte ne bileyim yan etkisi, baş ağrısı, kusma filan. Böyle şeyler hissettiniz mi, yaşadınız mı hocam?
Şimdi ben süreci size
ben de size birdenbire hekim gibi soru sordum. Kusma var mı?
Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol. Hekimim, öncelikli olarak yaptığım iş bu. Biz yaklaşık 2 ay önce kanlarımız bakıldı, kanlarımıza herhangi bir virüsle karşılaşmadığımız ve antikor olmadığı tespit edildikten sonra ertesi gün aşı yapıldı ve bize bir çizelge verildi. Bu çizelgede günlük ateş takibi ve semptomların takibini içeren bir çizelgeydi. Günlük buna işaretlemelerimizi yaptık. 14. günde ikinci dozu yapıldı ve 28. günden itibaren tabii ki antikor üretilmesi oluşması beklendi. Ben bu süre içerisinde bu aşının uygulandığı alan dahil olmak üzere herhangi bir yan etki hissetmedim. Ancak bu çalışma içerisinde yer alan bazı arkadaşlarımızın aşı yerinde hafif ağrı veya COVID-19 semptomlarının çok hafif biçimleri olan baş ağrısı veya kas eklem ağrısı, halsizlik gibi yakınmaları olduğunu ifade ettiler. Ama hiçbirinde tedavi gerektirir veya başka bir ilaç tedavisini gerektirir bir yan etki olduğu bilgisi gelmedi. Bu aşının tabii ki güvenilir noktasında faz 3 çalışmasıyla ilgili Moderna'nın veya Pfizer'ın gibi ürettiği aşılar gibi henüz etkinliği deklar edilmiş değil. Ama eminim ki 11 Aralık'a kadar Sinovac aşısı da kendi etkinliğini, faz 3 çalışma sonuçlarını bildirmek durumunda. Çünkü bu aşıyla eğer uygulamaya başlamadan önce bu tür kafalardaki soru işaretini kaldırmanın da önemli bir gereklilik olduğunu ifade etmek isterim.
Peki bir mesela siz bu aşıyı vurdururken sizden belli testler alındı mı? Kronik hastalığınız falan var mı, yok mu?
Tabii ki, tabii ki. Bu aşı, bu gönüllü yaş çalışma grubunun hem bir yaş limiti var hem bir hastalıklarla ilgili, yani komorbid hastalık dediğimiz ek hastalıklarla ilgili kayda değer bir sorunun olmaması gerekiyor.
Dolayısıyla yarın bir gün aşı ülkemize gelince aşı vurduracaklar için de bunlar geçerli olacak.
Bu tabii ki bugünkü aşıyla ilgili olaraktan bilim kurulunun alacağı kararların ne olacağını bilmiyorum. Ama bildiğimiz tek bir şey var. Öncelikli olaraktan sağlık çalışanlarında bu aşı yapılacak. Ve belki faz 3 çalışma içerisinde plasebo dediğimiz gerçek aşı olmayan kişiler de bu dönemde öncelikli olaraktan aşılanacağını biliyorum sağlık çalışanları içerisinde.
Erken bir soru olabilir. Aşı vurduranın artık maske takmasına gerek yok gibi bir
şey. Özel, hayır, kesinlikle. Ben kendi adıma da yeterli antikor olmasına rağmen çevrendeki arkadaşlarımız bu enfeksiyonu geçirdiler. Ben geçirmedim. Bu benim adıma büyük bir koruyucu idi. Ama ben yaklaşık 2 ay önce aşı vurdurmadan önce hangi tedbirleri içerisinde yaşıyorsam bugün gene aynı tedbirleri sürdürüyorum. Yani maske, mesafe ve temizlik noktasındaki özenimi aynı biçimde devam ettiriyorum. Toplumun da bunu devam ettirmesi lazım. Ne zamana kadar?
Ne zaman?
Toplum içerisinde belli bir bağışıklık düzeyi oluşup bu enfeksiyonun, bu salgının artık bulaş riskinin ortadan kalktığı aşamaya kadar. Bu aşama ne zaman olacak? Önümüzdeki aşılama periyoduyla birlikte göreceğiz. Dolayısıyla ben aşı oldum, bende antikorum var deyip de bu riski, çünkü ne kadar koruyucu olduğunu bilmiyoruz. Henüz bunun koruma yüzdesinin belli değil. Dolayısıyla tedbirli olmaya devam etmek zorundayız. Ben en azından bu tedbirin yaz aylarına kadar sürdürülmesi gerektiğine inanıyorum.
Dolayısıyla aşı vurulmaya başlandığı zaman yaz aylarında, bu 2021'in yazında bir sonuç alabiliriz tahmini olarak da anlayalım mı söylediğiniz?
Muhtemeldir ki, çünkü muhtemeldir ki önümüzdeki Nisan ayının içerisinde veya en geç belki Mayıs'ta yerli aşılarımız da devreye girecek. Dolayısıyla toplumda daha geniş bir aşılama imkanına sahip olacağız. Yaş grupları belki daha genişleyecek ve toplumdaki bağışık kişi sayısı, antikor düzeyi yüksek kişi sayısı daha fazla olacak ve toplum tabii ki bu bulaşma riskini minimuma indireceği için belki de virüs sadece mevsimsel özellik taşıyan bir karaktere bürüneceği için tedbiri o dönemde bir miktar daha rahatlatabiliriz ama tedbirli yaşanmaya bugün için devam etmek zorundayız. Aşının uzun dönem koruyuculuğunu henüz ne boyutta olduğunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz birçok soru var bu konuda.
Son cümle ve bir kez daha en başta konuştuğumuzun sizden teyidini bir kez daha seyircilerimiz adına duymak isterim. En hızlı üretilmiş pandemi aşısı olsa da aşıdan başka çaremiz yok. Komple teorilerine falan hiç gerek yok. Ben bir bilim insanıyım. Vurdurdum, antikor ürettim ama tedbirlerime devam edeceğim. Dolayısıyla geldim.
Aşı konusunda bilimin söylediği sözlerin dışındaki sözlere itibar etmemek gerekir.
Hocam çok teşekkürler. Çok kıymetliydi değerlendirmeleriniz. Geçmiş olsun.
İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
Sağ olun.